Anna Karenina, Tolstoy. 4. kaset, 1. yüz. Sayfa 168. Genç adam kapıya döndü, yüzü garip, yepyeni bir biçim aldı. İçeri giren kadına sıkılganlıkla karışık bir sevinçle bakıyor, yavaş yavaş ayağa kalkıyordu. Anna, her zamanki gibi dimdik önüne bakıyor, öteki kadınlardan kendisini ayıran kararlı, hızlı ve hafif adımlarla yürüyordu. Ev sahibesiyle arasındaki kısa yolu geçti, onun elini sıktı, gülümsedi, aynı gülümsemeyle Ronski'ye baktı. Ronski onu törensel bir tavırla selamlayıp bir iskemle uzattı. Anna onun selamına başıyla karşılık verdi, kızardı, kaşlarını çattı ama hemen tanıdıklarını başıyla selamlayıp ellerini sıkarak ev sahibesine döndü. Daha erken gelmek istiyordum ama Kontes Lydia'daydım. Bu yüzden geciktim. Orada Sir John'la tanıştım. Çok ilginç bir adam. Ya şu misyoner mi? Evet, Hintlilerin yaşamıyla ilgili çok ilginç şeyler anlattı bana. Anna'nın gelişiyle kesilen konuşma çok geçmeden iyi söndürülmemiş bir lamba alevi gibi parladı. Sir John, bu Sir John'u gördüm ben. Çok güzel konuşur. Bayan Vlasyeva ona sırılsıkla aşıktır. Vlasyevaların küçük kızlarının Topov'la evleneceği doğru mu? Diye sordu elçinin karısı. Evet, karar verildiği söyleniyor. Ailesi beni şaşırtıyor. Galiba bir aşk evliliğiymiş. Aşk mı? Ne çağ dışı bir düşünce. Bugün aşkı kim düşünür? Dedi elçinin karısı. Ne yaparsınız? Bu eski aptalca moda hala geçerliliğini yitirmedi, dedi Ronski. Bunu uygulayanlara çok yazık. Mantık evlilikleri kadar mutlu olan evlilikler yok. Öyle. Ama böyle evliliklerde mutluluk, kabul etmediğimiz aşk ortaya çıkınca çoğunlukla toz gibi dağılır gider, dedi Ronski. Ama mantık evliliği dediğimiz şey, her iki yanın da çoktan aşktan bıktığı zamanki evliliklerdir. Kızıl hastalığı gibidir bu. Geçirmesi gerekir insanın. Demek ki Kızıl'da olduğu gibi aşkın da aşısını bulmak gerek. Gençliğimde bir ozana aşık olmuştum, dedi Prenses Miyaka'ya. Bunun bana bir yararı olduğunu bilmem. Yo, şaka bir yana, aşkı tanımak için önce aldanmak, daha sonra da düşünce değiştirmek gerektiğini düşünüyorum ben, dedi Prenses Patsy. Evlendikten sonra bile mi, diye sordu elçinin karısı şakayla. Diplomat bir İngiliz atasözü söyledi. Pişman olmakta hiçbir zaman geç kalınmaz. Elbette, diye belirtti Betsy. İnsanın yanılgıya düşmesi ve yanlışını düzeltmesi gerek. Siz ne dersiniz, diye sordu Anna'ya. Genç kadın bu konuşmayı hafifçe gülümseyerek dinliyordu. Çıkarmış olduğu eldivenleriyle oynayarak, ben, dedi, söylendiği gibi insan sayısı kadar akıl varsa yürek sayısı kadar da aşk vardır diye düşünüyorum. Ronski, Anna'nın ne diyeceğini yüreği çarparak beklerken ona bakıyordu. Anna sözünü bitirince tehlikeyi atlatmış gibi içini çekti. Anna birden ona döndü. Moskova'dan bir mektup aldım. Kitty Şçerbatski'nin çok hasta olduğunu yazıyorlar, dedi. Öyle mi? Dedi Ronski kaşlarını çatarak. Anna ona ciddi bir tavırla bakıyordu. Sizi ilgilendirmiyor mu bu? Tam tersine çok ilgilendiriyor. Ayrıntıları yazmışlar mı? Öğrenebilir miyim? Anna kalktı, Betsy'ye yaklaştı. Dostunun iskemlesinin arkasında durarak bana bir fincan çay verin, dedi. Betsy çayı doldururken Ronski Anna'ya yaklaştı. Size ne yazıyorlar, diye sordu yeniden. Anna soruya yanıt vermeden, erkeklerin her zaman soyluluktan söz etseler bile nelerin soysuzluk olduğunu bilmediklerini düşünürüm çoğunlukla, dedi. Epeydir bunu size söylemek istiyordum, diye ekledi. Sonra birkaç adım atarak albümlerin bulunduğu köşedeki masanın yanına oturdu. Ronski ona fincanını verirken, sözlerinizi anlamıyorum, dedi. Anna yanındaki kanepeye baktı. Ronski hemen oturdu. Çok kötü davrandığınızı söylemek istiyordum size, diye başladı ona bakmadan. Biliyorum bunu ama buna kim neden oldu? Anna Ronski'ye sert sert bakarak, bana bunu niçin söylüyorsunuz, dedi. Ronski onun bakışından korkmadan cesaretle ve sevinçle, bunu biliyorsunuz, diye karşılık verdi. Şaşıran Ronski değil, Anna oldu. Bu yalnızca sizin acımasız olduğunuzu kanıtlar, dedi. Oysa bakışları tersini söylüyor ve yalnızca bu terslik yüzünden ondan korktuğunu da ekliyordu. Az önce sözünü ettiğiniz şey aşk değil bir hataydı, dedi Ronski. Anna titreyerek, bu çirkin sözcüğü söylemenizi yasakladığımı anımsayın, dedi. Ama hemen bu yasakladığı sözcükle onun üzerinde bazı haklar kazandığını ve bu yüzden aşktan söz etmeyi göze aldığını anladı. Yüzüne kıpkırmızı kesilerek dimdik baktı. Size uzun zamandır bunu söylemek istiyordum, diye sürdürdü. Bugün de sizi burada bulacağımı bildiğimden bunu söylemek için özellikle geldim. Bir daha görüşmeyeceğimizi söylemeye geldim. Kimseden utanmıyorum. Oysa siz sanki bir suçum varmış gibi yüzümü kızartıyorsunuz. Ronski ona bakıyor, o yüzde parlayan yeni güzelliği şaşkınlıkla seyrediyordu. Ciddi, yalın bir tavırla, benden ne istiyorsunuz, diye sordu. Moskova'ya gidip Kitty'den özür dinlemenizi istiyorum, dedi Anna. Siz bunu istemiyorsunuz. Vronski, Anna'nın bunu söylerken zorlandığını ama aslında söylediği şeyi istemediğini anlıyordu. Eğer beni dediğiniz şekilde seviyorsanız içimin rahat olması için bunu yapın, diye mırıldandı. Yüzü ışıldıyordu. Bütün yaşantımın siz olduğunu bilmiyor musunuz? Ama rahat olmak mı istiyorsunuz? Ne yapayım? Sizi rahatlatamam. Bütünüyle sizinim. Evet, aşkım sizindir. Ayrılmamızı düşleyemem bile. Çünkü siz ve ben bir bütünüz. Artık ne sizin ne de benim için rahatlık söz konusu olamaz. Tam tersine mutluluk yerine mutsuzluk, umutsuzluk olabilir. Ne mutluluk ya? Olamaz mı? Diye ekledi yavaşça ama Anna onu duydu. Anna ona gerektiği gibi yanıt verebilmek için aklının bütün gücünü topladı. Ama yanıt vereceği yerde aşk dolu bakışlarını ona çevirdi, sesini çıkarmadı. Tamam, diye düşündü coşkuyla. Umutsuzluğa kapılıp her şeyin bittiğini sanırken neler oldu? Beni seviyor, bunu itiraf ediyor. Hadi, bunu benim için yapın. Bu sözcüğü hiç söylemeyin bana, dost olalım, dedi Anna. Ama bakışları bambaşka şeyler söylüyordu. Biz dost olamayız, bunu siz de biliyorsunuz. Ama en mutlu ya da en mutsuz insanlar oluruz biz. Size bağlı bu. Anna bir şey söylemek istedi ama Vronski onun sözünü kesti. Tek bir şey istiyorum. Şimdi olduğu gibi ummak ve acı çekmek hakkını. Eğer bu olanaksızsa bana ortadan çekilmemi buyurun. Çekip giderim. Varlığım sizin için çekilmez durum yaratıyorsa beni bir daha görmezsiniz. Sizi kovmak istemiyorum. O halde hiçbir şeyi değiştirmeyin. Olayları akışına bırakın, dedi titreyen bir sesle. Kocanız geliyor. Gerçekten de o sırada sakin ve hantal yürüyüşüyle Alexey Alexandrovich salona giriyordu. Karısını ve Vronski'yi gördü, ev sahibesine yaklaştı, bir çay fincanının başına oturdu, ağır, belirgin, kendine özgü bir ses tonuyla alaycı şakalarına başladı. Sizin Rambuye ağzına kadar dolu, dedi oradakilere bakarak. Venüsler ve sanat tanrıçaları. Oysa Prenses Betsy, sneering dediği bu alaycı havadan nefret ediyordu. Sneering, alaycı, çevirinin notu. Akıllı ev sahibesi olarak yeni geleni ciddi bir konuya, zorunlu askerlik hizmeti konusuna yöneltti. Alexey Alexandrovich hemen canlandı. Prenses Betsy'nin karşı çıktığı yeni çağ buyruğunu canla başla savundu. Vronski ve Anna hala küçük masanın önünde oturuyorlardı. Bir kadın bakışlarıyla Vronski, Anna ve kocasını işaret ederek "Yakışıksız bir durum," diye fısıldadı. "Ne yapabiliriz ki?" diye yanıt verdi Anna'nın arkadaşı. Yalnız bu kadınlar değil, Prenses Miyaka'ya ve Betsy dahil orada bulunanların hemen hemen tümü rahatsız olduklarını belirtmek için konuşma çevresinden uzak duran bu çifte pek çok kez baktılar. Alexey Alexandrovich onlardan yana bir kez bile bakmayıp ilginç konuşmayı dikkatle dinledi. Prenses Betsy herkesin huzursuz olduğunu fark edince yerine Alexey Alexandrovich'e kafa tutacak birini bırakarak Anna'ya yaklaştı. Kocanızın düşüncelerini açıkça ve belirgin bir biçimde açıklamasını hep hayret ederim, dedi. O konuşunca en yüce düşünceler bile bana anlaşılır geliyor. Ya öyle mi, dedi Anna yüzü mutluluktan parlayarak. Betty'nin söylediklerinin tek sözcüğünü bile anlamıyordu. Büyük masaya geçip genel konuşmaya katıldı. Alexey Alexandrovich yarım saat sonra karısına yaklaştı, eve dönmelerini önerdi. Anna ona bakmadan yemeğe kalacağını söyledi. Alexey Alexandrovich selam verip çıktı. Bayan Karenina'nın önünde deri bir önlük takmış olan iri yarı Tatar, yaşlı arabacısı merdivenin önünde eşelenen gri atı güçlükle zapt ediyordu. Uşak arabanın kapısını açmıştı. İsviçreli giriş kapısının yanında duruyordu. Anna Arkadyevna bir yandan becerikli eliyle kürkünün kolunu kapatan çıtçıtları iliklerken, bir yandan da başını eğerek yanında duran Ronski'nin onu söylediklerini dinliyordu. Hiçbir şey söylemediğinizi varsayın. Hiçbir şey istemiyorum ama bana gerekenin dostluk olmadığını biliyorsunuz. Benim için bir tek mutluluk vardır. Sizin sevmediğiniz şu aşk sözcüğüdür o da. Evet, aşk. Aşk, diye ağır ağır yineledi Anna derin bir sesle. Aynı anda da dantelini ilikliyordu. Benim için pek çok şey, sandığınızdan daha çok şey ifade ettiğinden bu sözcüğü sevmiyorum. Hoşçakalın. Ronski'nin elini sıktı, kararlı ve hızlı adımlarla İsviçreli'nin önüne geçti, arabaya girdi. Bakışı, elinin dokunuşu Ronski'yi yakıp tutuşturuyordu. Vronski, genç kadının dokunduğu yeri öptü, o akşam şu son iki aya göre amacına daha çok yaklaştığını düşünerek mutluca evine döndü. 8. Alexey Alexandrovich, karısının Vronski ile oturup heyecanlı heyecanlı konuşmasında özel ve sakıncalı bir yan göremiyordu. Ama başkalarının bunu yakışıksız bulduğunu görünce o da böyle düşünmüştü. Bu durumdan karısını süzletmeyi kararlaştırdı. Eve dönünce her zaman yaptığı gibi önce çalışma odasına geçti, bir koltuğa oturdu, papalıkla ilgili bir kitabın kağıt kesicisiyle işaretlenmiş bölümünü açtı, her zamanki gibi saat 1'e kadar okudu. Zaman zaman geniş alnını kaşıyor, bir şeye şaşırıyormuş gibi başını sallıyordu. Zamanı gelince kalktı, gece temizliğini yaptı. Anna Arkadyevna dönmemişti henüz. Alışkanlığının tersine yatağına girmedi. Elleri arkasında odaların arasında dolaşmaya başladı. Alexey Alexandrovich karısıyla konuşması gerektiğine karar verdiği zaman bu ona çok kolay, sıradan bir şey gibi görünmüştü. Oysa şimdi iyice düşününce bunu yapmak zor ve rahatsız edici geliyordu ona. Kıskanç değildi. Ona göre kıskançlık kadına hakaret etmek demekti. Oysa güvenmek gerekiyordu. Neden güvenmesi, yani her zaman karısının kendisini sevdiğinden emin olması gerekiyordu. Bunu hiç düşünmedi. Ama şimdiye kadar hiç güvensizlik duymadığından ona güveniyor ve güven duyması gerektiğini düşünüyordu. Şimdi ise kıskançlığın utanç verici, güvenin de gerekli olduğuna inanmasına karşın mantık dışı, kararsız bir durumda olduğunu hissediyor, ne yapacağını bilemiyordu. Yaşamla yüz yüzeydi. Karısının başka birini sevme olasılığını düşünüyor, bu da ona tutarsız ve anlaşılmaz bir olay gibi görünüyordu. Çünkü yaşamın kendisiydi bu. Alexey Alexandrovich her zaman göstermelik bir yaşam sürdürülen bir yönetimin ortamında çalışmış ve yaşamıştı. Yaşamın kendisiyle yüz yüze geldiği zaman ondan uzaklaşıyordu. Şimdi de her zaman üzerinden geçtiği köprünün yıkıldığını, uçurumun ayaklarının dibinde olduğunu gören bir adamın duymuş olduğu duyguya benzer bir duygu duyuyordu. Uçurum, yaşamın kendisi, köprü de Alexey Alexandrovich'in yaşadığı yapay yaşamdı. Karısının bir erkeği sevebilme olasılığı karşısına ilk kez çıkıyor ve bu düşünce dehşete düşürüyordu onu. Soyunmadan düzenli ve sesli adımlarla yürüyor, tek bir lambanın aydınlattığı yemek salonunun parkelerini arşınlıyordu. Yansıyan ışığın yalnızca kendisinin divanının üstündeki duvara asılmış olan ve yeni yapılmış portresini aydınlattığı karanlık salonun halısının üzerinde geziniyor, aile büyüklerinin, dostlarının portrelerini ve çalışma masasının üzerindeki eşyanın bir parçası olmuş biblioları aydınlatan iki mumun yandığı çalışma odasına gidip geliyordu. Karısının yatak odasını geçerek kendi yatak odasının kapısına kadar gidiyor ve oradan geri dönüyordu. Her an, özellikle de yemek salonunun parkeleri üzerinde durarak, evet, bir karara varmak, soruna açıklık getirmek gerek diye düşünüyordu. Sonra geri dönüyor, peki ama neyi açıklığa kavuşturmalı? Neye karar vermeli diye soruyordu kendi kendine ve yanıt bulamıyordu. Çalışma odasına girmeden önce, peki ama ne oldu ki? Hiçbir şey. Onunla uzun uzun konuştu. Ne varmış bunda? Bir kadın topluluk içinde biriyle konuşamaz mı sanki? Hem kıskançlık onun için olduğu kadar benim için de alçaltıcı bir şey diye konuşuyordu içinde. Ama eskiden onun için çok değerli olan bu düşünce biçimi şimdi anlamını yitirmiş gibi geliyordu ona. Yatak odasının kapısına varınca geri dönüyor, salonun karanlığına girer girmez içinden bir ses ona bu düşüncenin yanlış olduğunu, başkalarının da ilgisini çektiğine göre ortada söylenecek bir şeyler olduğunu söylüyordu ona. Yine yemek salonuna dönüp neye karar vereyim, daha sonra ne oldu sanki hiçbir şey diye düşünüyordu. Kıskançlığın kadın için alçaltıcı bir durum olduğu aklına geliyordu yine. Ama salona gelince bir şeyler olduğuna inanıyordu. Bedeni gibi bu düşünceler de bir çıkış yolu bulamadan kafasında dolanıp duruyordu. Bu durumun farkına varınca alnını ovuşturdu, çalışma odasına oturdu. Orada oturmuş, masasına üstüne konmuş kurutma kağıdına, başlanmış mektuba bakarken birden düşünceleri başka bir yöne kaydı. Karısını, onun neler düşünebildiğini, neler hissedebildiğini düşünmeye başladı. İlk kez Anna'nın kişisel yaşantısı, düşünceleri, istekleri canlı bir biçimde gözlerinin önünde canlandı. Onun da özel bir yaşamı olabileceği düşüncesi ona öylesine korkunç göründü ki bunu hemen aklından kovdu. Bakmaya bile korktuğu uçurum buydu. Başka birinin duygu ve düşüncelerini hayal etmek olanaksız, ahlak açısından zararlı ve tehlikeli görünüyordu ona. En korkuncu da diye düşündü. Belki de amacıma ulaşacağım. Hazırlamakta olduğu yasa tasarısını düşünüyordu. Sakin ve güçlü olmaya gereksinim duyduğum sırada üstüme çöken şu anlamsız sıkıntılar da ne? Ama ne yapayım? Ben düşmanlara ve tehlikelere seyirci kalan insanlardan değilim. Düşünmeli, karar vermeli ve harekete geçmeliyim diye bitirdi sözlerini yüksek sesle. Anının duyguları ruhunda olanlar ya da olabilecekler vicdan işidir ve dinin yetki alanına girer diye düşündü ansız. Aklını kurcalayan konuyla ilgili bir yasa maddesi bulduğu için rahatlamıştı. Duyguları karışmaya hakkım olmayan vicdanına bağlıdır. Benim görevim de pek açıkça belirlenmiştir. Aile reisi olarak ona yol göstermek zorundayım. Bu yüzden de bazı sorumluluklarım var. Kendine attığı tehlikeyi ona göstermeli, Onu bu tehlikeden güç kullanmak pahasına da olsa kurtarmalıyım. Alexey Alexandrovich'in kafasında karısıyla yapacağı konuşma önceden açıkça biçimlendi. Düşündükçe zamanını ve aklını kişisel sorunlar harcamak zorunda kaldığını üzülüyordu. Ama yine de karısına neler söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini aklında bir rapor gibi açıkça belirlemişti. Anna ile konuşurken açıklamam gereken noktalar şunlar. Önce kamuoyunda yaratılan tepki, görgü kuralları, daha sonra evliliğin dinsel önemi, ardından gerekirse çocuğu tehdit edebilecek mutsuzlukların bir özeti. En sonunda da Anna'nın kendi mutsuzluğu. Alexey Alexandrovich ellerini birleştirip eklem yerlerinden parmaklarını çatırdattı. Ellerini kenetleyip parmaklarını çatırdatma gibi kötü alışkanlığı onu gevşetiyor ve hele şu anda büyük bir gereksinim duyduğu iç huzuru veriyordu ona. Ansızın dış merdivene yaklaşan bir araba gürültüsü duydu. Salonun ortasında durduğu, karısının ayak sesleri merdivenden duyuldu. Söylevine başlamaya hazır olan Alexey Alexandrovich ellerini kavuşturmuş ayakta duruyor, bir eklemin daha çatırdayıp çatırdamayacağını bekliyordu. Hafif ayak sesleri basamakları tırmanıyordu. Alexey Anna'nın yaklaştığını hissediyordu. Hazırladığı söylevden hoşnut olmasına karşın az sonra yapması gereken açıklamadan biraz rahatsızlık duyuyordu. 9. Anna başı eğik, başlığının püskülleriyle oynayarak ilerliyordu. Yüzü hiç de neşeli olmayan, daha çok geceleyin bir yangının alevlerini andıran bir ışıltıyla yanıyordu. Anna kocasını görünce başını kaldırdı, uyanmış gibi gülümsedi. "Daha yatmadın mı? Mucize derler buna," dedi başlığını atarak. Hiç beklemeden giyinme odasına doğru yürüdü. "Vakit geldi Alexey Alexandrovich," diye ekledi kapının arkasından. "Anna, seninle konuşmam gerek." "Benimle mi?" dedi. Geldi, kocasına merakla baktı. "Ne var, konu nedir?" deyip oturdu. Sonra, "Peki, çok gerekliyse konuşalım ama uyusak daha iyi olurdu." Anna ağzına gelen sözleri söylüyordu. Böylesine ustaca yalan söyleyeceğini bilmezdi. Sözleri yalın ve doğal görünüyordu. Uyumak istemesi çok doğaldı ama yalanının kendisini sıkıca kuşattığını sanıyordu. Bilemediği dayanılmaz bir güç ona yardım ediyor, destekliyordu. "Anna, seni uyarmalıyım," dedi kocası. "Beni uyarmak mı? Neye karşı?" Kocasına öyle yalın bir neşeyle bakıyordu ki onu kocasından daha iyi tanımayan herkes sözlerinin anlamında ve sesinin tonunda olağanüstülük bulamazdı. Anna'yı çok iyi tanıyan, kocası her zamankinden 5 dakika bile geç atınca bunu hemen anlayıp nedenini araştıran, Anna'nın bütün neşesini, zevklerini, üzüntülerini çok iyi bilen, ne durumda olursa olsun onun kendisiyle ilgili tek söz bile etmediğini çok iyi bilen kocası bir şeyler olduğunu anladı. O zamana dek ondan hiçbir şey saklamamış olan Anna'nın ruhunun içi kocasına kapanmıştı. Bununla birlikte kocası onun davranışlarından hiç utanç duymadığını, açıkça "böyle işte, hiçbir şey görmeyeceksin, bundan sonra işler böyle olacak" der gibi göründüğünü anlıyordu. Evine gelip de orayı kapalı bulan bir adama benziyordu Alexey. "Ama belki anahtar hala bendedir," diye düşündü. "Seni uyarmak istiyorum," diye yineledi kocası tok bir sesle. "İşi önemsemediğimden ya da düşüncesizliğinden bunun bir kara çalma olduğunu öne sürebilirsin. Bu akşam Kont Vronski ile heyecanla konuşman dikkatleri çekti." Sır vermediği için korkunçlaşan ve gülümseyen gözlere bakarak konuşuyor ve sözlerinin hiç yararının olmadığını anlıyordu. Anna hiçbir şey anlamamış, yalnızca son sözü duymuş gibi "sen hep böylesin zaten," diye yanıt verdi. "Kimi zaman üzgün olmamdan, kimi zaman da beni neşeli görmekten yakınırsın. Canım sıkılmadı. Seni rahatsız eden bu mu?" Alexey Alexandrovich titreyerek parmaklarını çatırdatmak için ellerini birleştirdi. Anna, "Ah, rica ederim, parmaklarını çatırdatma. Bu sesi duymak hoşuma gitmiyor," dedi. "Anna, bu sen misin?" dedi Alexey Alexandrovich tatlı bir sesle. Çaba harcayarak ellerinin hareketini engelledi. Anna açık ve alaylı bir merakla, "Bu ne demek?" dedi. "Ne istiyorsun benden?" Alexey Alexandrovich eliyle alnını ve gözlerini ovuşturarak sustu. Karısına herkesin karşısında işlediği kusuru göstereceği yerde elinde olmadan hayali bir engelle savaşırmış gibi Anna'nın vicdanını hissedemeyeceği şeylerle ilgilendiğini anlıyordu. Soğuk ve sakin bir tavırla "Sana söylemek istediğim buydu," diye sürdürdü. "Beni dinlemeni rica ediyorum. Kıskançlığın benim için yaralayıcı ve alçaltıcı bir duygu olduğunu bilirsin. Bu duygunun beni yönlendirmesine de izin vermem. Ancak bazı yasalar, görgü kuralları vardır. İnsan onları zarar görmeden çiğneyemez. Bugünkü olayı gören yalnız ben değilim. Üzerlerinde bıraktığın etkilere bakılırsa herkes uygunsuz davrandığını anladı." Anna omuzlarını silkerek, "Kesinlikle bir şey anlamış değilim," dedi. Kişisel olarak ona göre önemsiz bir olay, ancak herkes bir şey diyecek diye huzursuz oluyor diye düşündü. "Sen hastasın Alexey Alexandrovich," diye ekledi. Kalkıp kapıya doğru yürürken. Ama kocası onu durdurmak için ilerledi. Alexei'nin yüzü ananın hiç görmediği bir biçimde çirkinleşmiş ve kararmıştı. Genç kadın durdu, başını yana eğdi ve çabucak saçındaki iğneleri çıkarmaya başladı. Alaylı bir sesle sakin sakin. Pekala seni dinliyorum dedi. Hem de ilgiyle dinliyorum çünkü neler olduğunu anlamak istiyorum. Sesinin sakin, doğal ve kendinden emin çıkmasına kendisi de şaşıyordu. Duygularının bütün ayrıntılarına girmeye hakkım yok. Hem genellikle bunu gereksiz ve zararlı bulurum diye söze başladı Alexei Alexandrovich. Ruhumuzu araştırırsak çoğunlukla orada gömülü olan şeyleri ortaya çıkarırız. Senin duyguların vicdanına aittir. Ancak ben bizim ve Tanrı'nın huzurunda görevlerini sana göstermek zorundayım. Bizi insanlar değil, Tanrı birleştirdi. Bu bağları yalnız cinayet koparabilir ve böyle bir suç da cezaya gerektirir. Tanrım, hiçbir şey anlamıyorum. Hem öyle uykum var ki, dedi Anna hemen, kalan iğneleri aramak için elini saçlarının arasına soktu. Anna, Tanrı aşkına böyle konuşma. Belki yanılıyorum ama inan ki hem senin hem de kendi adıma konuşuyorum. Ben kocanım senin, seni seviyorum. Anna'nın başı bir an eğilmiş, bakışlarındaki alay kıvılcımı yok olmuştu. Ama seni seviyorum sözü onu yeniden çileden çıkardı. Seviyor? Sevebilir mi o? Diye düşündü. Aşkın var olduğunu duymamış olsaydı bu sözcüğü hiçbir zaman kullanmazdı. Aşkın ne olduğunu bilmez bile. Alexei Alexandrovich, gerçekten de anlamıyorum diye yineledi Anna. Daha açık konuş. İzin ver de sözümü bitireyim. Seni seviyorum ancak kendi adıma konuşmuyorum ben. Burada söz konusu olan sen ve oğlumuz. Sana yine söylüyorum. Sözlerim sana büsbütün gereksiz ve yersiz gibi görünebilir belki. Belki de yanlıştır. Bu durumda senden özür dilerim. Ama böyle konuşmamı gerektiren ek, değersiz bir neden varsa, senden düşünmeni ve yüreğin elveriyorsa bana güvenmeni istiyorum. Alexei Alexandrovich farkında olmadan hazırlamış olduğu şeylerden daha başka şeyler söylüyordu. Söyleyecek sözüm yok. Zaten uyuma zamanı geldi diye ekledi Anna, gülümsememeye çalışarak. Alexei Alexandrovich iç çekti. Başka bir şey demeden yatak odasına geçti. Anna odaya döndüğünde kocası çoktan yatağa yatmıştı. Dudakları sıkılmış, bakışları yana dönmüştü. Anna yattı. Kocasının onunla konuşmasını bekliyordu her an. Bunu hem istiyor hem de bundan korkuyordu. Ama kocası susuyordu. Anna kımıldamadan uzun süre bekledi. Sonunda onu değil, ötekini düşündü. Onu gördü. Bu düşünceyle yüreğinin heyecanla ve suçlu bir sevinçle dolduğunu hissetti. Birden burundan gelen düzenli ve sakin ıslak sesi duydu. Alexei Alexandrovich ilk zamanlar kendi horlamasından rahatsız olup susuyor ama ikinci soluk alışta ıslık sesi yeniden başlıyordu. Çok geç oldu diye mırıldandı Anna gülümseyerek. Kımıldamadan uzanmış yatıyordu. Gözleri öylesine açılmıştı ki karanlıkta parıltısını kendi bile görüyor gibiydi. 10. O günden sonra Alexei Alexandrovich ile karısı için yeni bir yaşam başladı. Sıkıcı, tek düze bir yaşam. Anna, sosyete dünyasına gitmeyi sürdürüyor, durmadan Prenses Betsy'ye gidiyor ve her yerde Ronski ile karşılaşıyordu. Alexei Alexandrovich bunun farkındaydı ama bir şey yapamıyordu. Açıklama yapmaya zorladığı her keresinde Anna, alaylı bir anlayışsızlık içinde aralarına aşılmaz bir duvar örüyordu. Dıştan bakıldığında aralarında değişen hiçbir şey yoktu. Ancak özel ilişkileri tümüyle değişmişti. Devlet işleriyle ilgilenirken güçlü bir adam olan Alexei Alexandrovich bu olaylar karşısında kendini güçsüz hissediyordu. Acıyla boyun eğen bir öküz gibi tokmağın başına indirilmesini bekliyordu. Düşmanını her düşündüğünde yeni bir girişimde bulunması gerektiğini hissediyordu. Kendi kendine iyilikle, sevgiyle inandırarak hala Anna'yı kurtarmak istiyor ve toparlanması için zorlaması gerektiğini umuyordu. Her keresinde onunla konuşmaya kendi kendine söz veriyor ancak daha ağzını açar açmaz karısını kıskıvrak ele geçirmiş olan kötülüğün yalanın ta kendisi olduğunu hissediyordu. O zaman sesi olması gereken her zamanki alaycı ses tonundan bambaşka bir ton alıyor, böylece de söylenmesi gereken şeyler söylenmiyordu. 11. Bütün bir yıl boyunca Ronski için başka zevklerin yerini alan, yaşamının tek isteği olan, Anna içinse olanaksız, korkunç ve o kadar da çekici olan düş gerçekleşmişti. Solgun, dudakları titreyerek Anna'nın yanındaydı ve ona hangi heyecanını nasıl yatıştıracağını bilmeden sakinleşmesi için yalvarıyordu. Ronski titreyen bir sesle "Anna!" diyordu. "Anna, Tanrı aşkına!" Sesini yükselttikçe Anna eskiden çok gururlu, çok neşeli olan, şimdi ise utançla eğilmiş başını daha da eğiyordu. İki büklüm olmuş, oturduğu divandan yere ayaklarının dibine kayıyordu. Eğer tutmamış olsaydı boylu boyunca halının üstüne düşecekti. Anna hıçkırarak Ronski'nin ellerini bedenine sararken "Tanrım bağışla beni!" diyordu. Genç kadın kendisini öylesine cani, öylesine suçlu hissediyordu ki artık aşağılanmaktan ve bağışlanmaktan başka bir isteği kalmamıştı. Şimdi elinde ondan başka kimsesi kalmamıştı ve bu yüzden ona yalvarıyordu. Ronski'ye bakarken maddi açıdan küçüldüğünü hissediyor, başka bir şey söyleyemiyordu artık. Öte yandan Ronski de kurbanının cansız vücudunun başında duran bir canininkine benzer bir duygu hissediyordu. Onların öldürdüğü bu cansız beden aşklarıydı. Manevi çıplaklığın düşüncesiyle Anna'nın duyduğu utanç Ronski'yi eziyor, içine işliyordu. Cesetin karşısındaki katilin duyduğu bütün korkuya karşın bu bedeni parçalamak, saklamak ve cinayetten bir yarar sağlamak gerekiyordu. Tutkusundan kaynaklanan hoyratlıkla coşan katilin kurbanının bedeninin üstüne atılıp onu sürükleyerek parçaladığı gibi Ronski de Anna'nın yüzünü ve omuzlarını öpücüklere boğuyordu. Anna da onun ellerini tutuyor, kımıldamadan duruyordu. Evet, bu öpücükler utancın karşılığı. Evet, elimi sıkan bu el suç ortağımın eli diye düşünüyordu genç kadın. Bu eli tutup öptü. Ronski diz çöktü. Onun yüzünü görmek istedi. Ama Anna yüzünü saklıyor, susuyordu. Sonunda bir çaba göstererek ayağa kalktı, onu itti. Yüzü hala güzeldi. Ama acımadan bakılamazdı bu yüze. Her şey bitti dedi. Yalnız sen kaldın bana. Bunu aklından çıkarma. Yaşamımın ne olduğunu unutamam. Şu anda mutluluktan, ne mutluluk ya, dedi Anna korku ve tiksintiyle. Bu tiksinti elinde olmadan Ronski'ye geçti. Tanrı aşkına tek söz bile söyleme. Anna birden kalktı, ondan uzaklaştı. Tek söz bile söyleme artık diye yineledi. Soğuk ve umutsuz bir tavırla uzaklaştı. Bu soğukluk Ronski'nin ilgisini çekmişti. Anna şu anda bu yeni yaşamın eşiğinde duyduğu korku ve sevinçle karışık utanç duygusunu anlatmak için sözcüklerin yetersiz kaldığını hissediyordu. Yanlış sözlerle bu duyguyu anlatmaktansa susmayı yeğlerdi. Ama yine de daha sonra ertesi gün, daha ertesi gün duygularının karmaşıklığını anlatacak sözcükler bulamadığı gibi içinde bulunduğu ruhsal durumu da kendi kendine açıklayamayacağını anladı. Kendi kendine, hayır şu anda bunu düşünemem, daha sonra, daha da sakinleşince, diyordu ama zihni yatışmıyordu bir türlü. Yaptıklarını, bunun sonuçlarını ve ne yapması gerektiğini düşünmeye kalkışınca hep korkuya kapılıyor, bu düşünceyi aklından uzaklaştırıyordu. Daha sonra, biraz daha sakinleşince diye düşünüyordu. Ama akşam yattı, düşüncelerini toparlayamadığı sırada durumu olanca korkunçluğu ve çıplaklığıyla karşısına dikiliyordu. Aynı düş hemen hemen her gece yakasına yapışıyordu. Her ikisi de kocasıydı ve onu öpücüklere, okşamalara boğuyordu. Alexey Alexandrovich ellerini öperek ağlıyor, ona şimdi her şey iyi gidiyor diyordu. Ronski de oradaydı. O da Anna'nın kocasıydı. Genç kadın böyle bir şeyin eskiden ona olanaksız gibi görünmesine şaşıyor, onlara gülerek böylece bir şeyin daha kolay olduğunu, artık ikisinin de hoşnut ve mutlu olması gerektiğini açıklıyordu. Ama bu düş bir karabasan gibi onu boğuyor ve korkuyla uyanıyordu Anna. 12. Levin, Moskova yolculuğundan sonraki ilk günlerde titreyerek ve kızararak reddedilişinin utancını aklına her getirişinde kendi kendine ''Daha önce de titreyip kızardım. Kolejdeyken fizikten kötü not aldığım için ikinci sınıfta kalacağımı düşündüğüm zaman her şeyin bittiğini sanmıştım. Bana emanet edilen kız kardeşim işlerini karmakarışık ettiğimde de mahvolduğumu sanmıştım. Şimdi aradan yıllar geçti. Bunlar aklıma gelince böylesine önemsiz şeyler yüzünden utanmış olduğumu hayret ediyorum. Bu acı içinde böyle olacak. Zaman geçtikçe unutacağım, diyordu. Ama 3 ay sonra bile acısına karşı kayıtsız kalamıyordu. Bunu düşünmek ilk günlerdeki kadar zor geliyordu Levin'e. Bu konuda kararını veremiyordu. Artık evlenecek çağa gelmiş ve uzun zamandır bir aile yaşamının özlemini çeken Levin evli değildi ve evlilikten çok uzakta görüyordu kendini. Çevresindeki bütün insanlar gibi o da kendi yaşındaki bir erkeğin yalnız olmasının iyi olmadığını çok iyi hissediyordu. Moskova'ya hareketinden önce kendisiyle konuşmaktan hoşlandığı saf bir köylü olan sırtmacı Nikolay'a dediklerini anımsıyordu. Nikolay, evlenmek istiyorum. Nikolay da sanki tartışılmaz bir olay karşısındaymış gibi hiç düşünmeden, bunu çok önceden yapmalıydınız Konstantin Dimitriç, demişti. Oysa şimdi evlilik çok uzaklarda kalmıştı. Yeri tutulmuştu. Hayalinde tanıdıklarından birinin kızını bu yerde canlandırdığı zaman bunun kesinlikle olanaksız bir şey olduğunu hissediyordu. Ayrıca aldığı bu red yadıntı ve bunda oynadığı rolün anısı bir utanç gibi durmadan üzüyordu onu. Kendi kendine kınanacak bir şey olmadığını, bu işte suçu bulunmadığını boşuna söylüyordu. Ona en utanç verici anılarıyla aynıymış gibi gelen bu anı ürpertiyor ve yüzünü kızartıyordu. Her erkekte olduğu gibi onun geçmişinde de vicdanının kınadığı kötü davranışları olmuştu. Ama bu kötü davranışlarının anısı onu hiçbir zaman bu çirkin ve onur kırıcı anı kadar üzmemişti. yara kabuk bağlamıyor ve bu uzakta kalmış anıların üzerine acı reddedilişi gece boyunca konukların karşısında Levin'in içine düştüğü kötü durum ekleniyordu. Ama zaman ve çalışma etkisini gösterir. Bu acı anıların köy yaşantısının pek belirgin olmayan ama önemli olaylarıyla Levin için etkisi hafiflemişti. Haftalar geçtikçe Kitty'yi daha az düştür olmuştu. Genç kızın evlilik haberini bekliyor ve bu haberin bir dişin çekilmesi gibi onu tümüyle iyileştirmesini umuyordu. İlkbahar gecikmeden, boş umutlar vermeden bütün güzelliğiyle gelmişti. Bitkileri, hayvanları ve insanları neşelendiren ender baharlardan biriydi. Bu güzel bahar, yalnız geçen yaşantısını kesinlikle düzenlemek için bütün geçmişinden vazgeçmek niyetinde olan Levin'i daha da canlandırdı. Köye dönerken yaptığı bütün tasarılarını gerçekleştirmemiş olsa bile, temel olarak kabul ettiği bir tasarısına titizlikle uyuyordu yine de. Yaşamın saflığı. Eskiden her başarısızlığında onu rahatsız eden utancı artık duymuyor, başını cesaretle dik tutuyordu. Şubat ayında Maria Nikolaevna'dan kardeşinin sağlığını bildiren bir mektup aldı. Nikolay'ın sağlığı daha kötüydü ve tedavi görmek istemiyordu. Bu mektup üzerine Levin, Moskova'ya gidip kardeşini görmeye karar verdi. Onu bir doktora görünmesi ve yabancı ülkelerdeki kaplıcalara gitmesi için ikna etmeyi başardı. Nikolay'ı incitmeden ona öyle iyi davrandı ki sonunda ağabeyine yolculuk parasını kabul ettirdi. Buna da çok sevindi. Baharda özel çalışmalar gerektiren tarım işlerinin, okumanın dışında kışın tarım işletmeleriyle ilgili bir inceleme yazısı yazmaya girişmişti Levin. Bu yapının planı şöyle özetliyordu. Bir işletmede işçi emeğinin iklim ve toprak kadar kesin bir veri olarak kabul edilmesi gerektiğini göstermek, topraktan ve iklimden elde edilen bütün bilimsel verileri işçinin belirli, değişmez kişiliğine dayandırmak gerekir. Böylece yalnızlığına karşın ya da belki yalnızlığı yüzünden Levin'in yaşamı dopdolu geçiyordu. Kafasında filizlenen düşünceleri çok ender olarak başka birine iletmek isteği duyuyordu. Fizik, kırsal ekonomi kuramları ve daha çok felsefe üzerinde çoğu zaman yalnızca Agafya Mikhailovna ile tartışırdı. Felsefe, Agafya Mikhailovna'nın en sevdiği konuydu. İlkbahar oldukça geç geldi. Büyük perhiz yortusunun son haftalarında hava açık ama soğuk oldu. Gündüzleri kar güneşte eriyor, geceleri ısı sıfırın altında 7 dereceye düşüyordu. Buz tabakası öyle sertti ki tarlalar arasında kızakla dolaşılıyordu. Paskalya günü kar yağdı ama kutsal haftanın ardından birden sıcak bir rüzgar çıktı. Bulutlar yığıldı ve 3 gün 3 gece boyunca ılık bir yağmur seller gibi boşandı. Perşembe günü rüzgar hafifledi. Gri kalın bir sis tabakası tarlaların doğanın bağrında oluşan gizini saklamak istercesine çevreyi sardı. Mavimsi sis altında buzlar çatırdıyor, köpüklü seller her yandan akıyordu. Akşam eğlencelerinden sonra sis dağıldı, bulutlar parçalandı, hava açtı, gerçek bahar gelmişti. Sabahları güneş pırıl pırıl doğuyor, suları kaplayan çok ince buzu hemen eritiyor, yeniden canlanmış toprağın buharıyla ısınan hava titreşiyordu. Yaşlanmış sarı otlar yeşiriyor, frenk üzümlerinin, ahududuların, kayınların tomurcukları kabarıyor, altın renkli tarlalarda arılar vızıldıyordu. Görülmeyen tarla kuşları saz damlarının üstünde ötüyor, kız kuşları bataklıklarda ağlıyor ve en yükseklerde, iyice yükseklerde ardıç kuşları ve yabani kazlar çığlık atarak uçuşuyorlardı. Tarlalarda sığırlar böğürüyor, kuzular tüylerini yitirmiş meleğen annelerinin çevresinde oynaşıyordu. Çocuklar kurumaya başlayan patikalarda koşuşturuyorlardı. Gölün kıyısında çamaşır yıkayan kadınların neşeli sesleri çınlıyor ve avlularda tırmıklarını, sabanlarını onaran köylülerin çekiç sesleri yankılanıyordu. Gerçek ilkbahar gelmişti. 13. Levin kocaman çarıklarını ayağına geçirdi. Kürkünün yerine ilk kez kumaş bir palto giydi. Sonra mülkünü görmeye gitti. Göz kamaştıran pırıltılarla güneşi yansıtan küçük derecikler üstünden atlıyor. Bazen buzun üstünde, bazen de balçık çamur üstünde yürüyordu. Bahar planlar ve tasarılar mevsimidir. Levin baharda körpe dallarını nerede ve nasıl çıkaracağını bilmeyen bir ağaç gibi, tarlalarında işe nereden başlayacağını bilmiyor ama aklının en güzel tasarılarla dolu olduğunu hissediyordu. İlk önce hayvanları görmeye gitti. Düz ve parlak tüylü inekler çit duvarından çıkmış, güneşte ısınıyorlar, böğürerek çayıra çıkmak istediklerini belirtiyorlardı. Levin çok iyi tanıdığı bu hayvanlara hayran hayran baktıktan sonra onları çayıra götürmelerini, buzağları da ağıla salmalarını buyurdu. Çoban neşeyle çayıra gitmek için hazırlık yapmaya koştu. Eteklerini sıvamış, hayvanlara bakan kadınlar güneşte henüz yanmamış çıplak bacaklarını çamura sokuyorlar, ellerinde bir değnekle bahar neşesiyle böğüren buzağların peşinden koşarak onları avluya kovalıyorlardı. Bu yılın olağanüstü güzellikteki yavrularını hayran hayran seyreden Levin, yalağa getirmelerini ve yemlikleri kuru ot koymalarını buyurdu. Ama sonbaharda yapılan ve kışın kullanılmayan yemlik ağılda kırılmıştı. Anlaşma üzerine bir dövme makinesi yapması gereken marangozu aramaya gittiler. Ancak marangoz, yorta ayında yapılması gereken tırnakları onarıyordu. Levin'in canı sıkkındı. Çünkü yıllardır olanca gücüyle mücadele ettiği adam sendeciliğe karşı nasıl bir tepki göstereceğini bilmediği için canı sıkılıyordu. Kışın gerekli olmayan yemliğin ahıra götürüldüğünü, orada da yemliğin küçük danalara dayanamayacak kadar dayanıksız ağaçtan yapıldığı için kırıldığını öğrendi. Ayrıca da Levin'in kış boyunca gözden geçirip onarması için 3 marangoz tutulmasını emrettiği tırmıklar ve tarım araçları onarılmamıştı. Tırmıklar çayırlara gerektiği şu anda onarımdaydı. Levin Kahya'yı çağırdı. Sonra kendisi onarmaya gitti. Kahya sırtında gocuğu parmaklarının arasındaki bir saman çöpüyle oynayarak ambardan geliyordu. Marangoz neden dövme makinesiyle ilgilenmedi? Dün size bunu anlatmak istiyordum. Tırmıkları onarmak gerek. Çift sürme zamanı geldi. Peki bütün kış ne yaptınız? Marangozu ne yapacaktınız? Danaların yemlikleri nerede? Onların yerleştirilmesini emrettim. Bu insanlarla ne yaparsınız ki? Dedi Kahya bir el hareketiyle. Levin öfkelendi. Bu insanlarla değil, bu Kahya ile dedi. Senin ne diye hizmetimi aldım ki? Öfkelenmesinin boşuna olduğunu akıl edince durdu. İçini çekti yalnızca. Kısa süren bir sessizlikten sonra neyse tohum ekebilir miyiz diye sordu. Yarın ya da yanından sonra Turkino'nun arkasını bekleyebiliriz. Peki yonca? Vasili ile Mişka'ya yonca ekmeği yolladım. Yalnız bu işi becerebilirler mi bilmem. Çok çamur var. Kaç desyatin ekiyorlar? Desyatin yaklaşık 1 hektar. Çevrenin notu. 6. Neden tümüne değil? Dedi Levin. 20 yerine 6 desyatin ekilmesi onu her şeyden fazla kızdırıyordu. Kurama ve Levin'in kendi deneyimlerine göre yonca ekiminin olabildiğince erken neredeyse kar üstünde yapılması iyi sonuç verirdi. Bunu hiçbir zaman uygulayamamıştı. Yeterince adam yok. Bu kadar insanla ne yapılabilir ki? Üçü gelmedi. Örneğin Semyon. Peki ama samanyağınların işlerini bıraktırmalıydın. Öyle yaptım. Peki bu adamlar nerede? 5'i gübrede. 4'ü yulafı alt üst ediyor. Yulaf çürüyecek Konstantin Dimitriç. Levin çürüyecekti sözlerinin İngiliz yulafının çoktan kokuştuğu anlamına geldiğini biliyordu. Buyrukları yerine getirilmemişti. Bu işi yortu sırasında yapmanızı söylemiştim. E ocaklar? Diye sürdürdü. Endişelenmeyin, hepsi zamanında yapılacak. Levin kızarak elini salladı. Yulafları gözden geçirmek, oradan da ahıra gitmek üzere hangarlarla yola doyuldu. Yulaf henüz bozulmamıştı. Ama işçiler doğrudan doğruya alt kata akıtmak daha kolayken yulafı küreklerle alt üst ediyorlardı. Levin gerekli buyrukları verdikten sonra yonca ekmek üzere 2 işçiyi alıp götürdü. Kahya'ya duyduğu öfke geçti. Hava öyle güzeldi ki insan öfkelenemiyordu bile. Arabacı kuyunun yanında kollarını sıvamış arabayı yıkıyordu. İgnat diye bağırdı. Atımı eğerle. Hangisini? Kolp 2 lütfen. Peki. Arabacı atı eğerlerken Levin efendisiyle barışmak için yakında duran Kahya'ya yeniden seslendi. Ona gelecek baharda yapılacak işlerden ve işletme tasarılarından söz etti. Her şeyin erkenden bitmesi için gübrelemeye hemen başlamak gerekir. Hazır olmaları için de öncelikle en uzaktaki tarlaları sürmeliyiz. Biçme işi yarım yamalak değil, düzenli yapılmalı. İşçi tutmamız gerekecek. Kahya dikkatle dinliyor ve efendisinin tasarılarını onaylamak için gözle görülür bir çaba harcıyordu. Ama yüzünde Levin'in iyi tanıdığı ve sinirine giden o üzgün, ukala anlam vardı. Bütün Kahyaların yüzünde görmüş olduğu bu anlam kadar hiçbir şey üzmüyordu Levin'i. Tümü de sözlerini aynı şekilde dinliyordu. Bu yüzden de buna kızmıyordu artık ama üzülüyordu. Tanrı nasıl isterse sözünden başka bir şey söyleyemeyen, hep kavga ettiği şu zavallıyla uğraşırken kendini daha öfkeli hissediyordu. Bunu nasıl başaracağız Konstantin Dimitriç diye sordu Kahya. Neden başarmayalım ki? Kesinlikle daha 15 gündelikçi daha tutmalıyız. Yine her zaman olduğu gibi çağırdıklarımız gelmiyor. Bugün yazlığa 70 ruble isteyenler geldi çağırdıklarımızdan. Levin sustu. Aynı güçlük yine çıkıyordu karşısına. Bütün çabalarına karşın uygun ücretle 40'tan fazla gündelikçi tutamayacağını biliyordu. Ancak işi onuruna bırakamıyordu. Suraya, Çefik Koray'a haber yollayın. Gelmezlerse gidip arayın. Yollarım, dedi Vasili Fedorovich üzgün üzgün. Ama atlar yorgun. At satın alırız. Evet biliyorum, diye ekledi gülerek. Siz her şeyi bir engel çıkarırsınız. Ama bu yıl sizi kendi bildiğinize bırakmayacağım. Her şey göz kulak olacağım. Zaten çok az uyuyorsunuz. Ama şunu bilin ki efendimizin gözünün önünde çalışmak büyük sevinç verir bize. Peki Beryosov ve Dolun arkasına yonca ekildi mi? Bakmaya gideceğim, dedi Levin. Arabacının getirdiği küçük Doru Kolpik'e bindi. Derelerden geçemezsiniz Konstantin Dimitriç, diye bağırdı arabacı. Ben de ormandan geçerim. Uzun süre hareketsiz kalan, su birikintilerinin önünde burnunu çıkıp duran ve dizgini gevşek bırakılması gereken atı rahvan yürüyüşüne kendini bırakan Levin, çamurlu avluyu geçip tarlalara bakan kapıdan çıktı. Hayvanların avlusunda neşeli olan Levin, tarlalarda dağda keyiflendi. Cins atının sırtında düzenli bir şekilde sallanarak, havanın ve karın sıcak ve taze kokusunu koklayarak, bazı yerlerde hala duran karların üzerinden ilerleyerek ormanı geçti. Yosun ve tomurcuk kaplı her ağacın önünde neşeleniyordu. Ormanın çıkışında engin bir düzlük ve yalnızca çukurlardaki yer yer erimiş kar birikintilerinin dışında lekesiz yemyeşil, kadifeden bir halı gibi uzayıp gidiyordu. Levin, ne başka bir köylü atının ne de kendi tayının yeşilliği çiğnemesine ne de onu alıkoyan İpat adındaki bir köylünün alaycı ve budalaca sözlerine öfkelendiğini hissediyordu. Köylüye, "Ey İpat, yakında ekme zamanı geliyor ha?" diye sormuş köylü. "Konstantin Dimitriç, daha önce ekmek gerekir." diye yanıt vermişti. İlerledikçe neşesi artıyor, tümü de birbirinden güzel işletme tasarıları aklından geçiyordu. Kar yerde fazla kalmasın diye tarlaların çevresine çit çekmek, işlenebilir toprağı 9 parçaya bölmek, 6'sını gübrelemek, 3'ünü otluğa ayırmak, hayvanlar için tarlanın ucuna bir avlu yaptırmak, bir havuz kazmak, gübreyi çayırlarda kullanmak amacıyla hayvanlar için taşınabilir kapalı yerler hazırlamak gerekiyordu. Böylece 300 desyetin buğday, 100 desyetin patates, 150 desyetin yonca olacak ve tek bir desyetin bile ziyan edilmeyecekti. Böylece düş kurarken tarlaları çiğnememek için atını özenle çift izlerine sokarak yonca ekmekte olan işçilere yaklaştı. Tohum yüklü araba yolda duracağı yerde tarlada duruyordu. Tekerlekler ve atın eşinmesi güz ekimliğini çiğniyordu. Çift izine oturmuş iki işçi aynı pipoyu ortaklaşa içiyordu. Arabadaki tohum donmuş ve sıkışmış toprakla karışmıştı. Efendisini fark edince gündelikçi Vasili arabaya yaklaştı, Mişka da ekmeğe koyuldu. Kusurluydular ama Levin işçileri pek azarlamazdı. Atı yola götürmeleri için buyruk verdi. "Gerekmez efendim, böyle iyidir," dedi Vasili. "Rica ederim tartışma, sana söyleneni yap." "Peki," diye yanıtladı Vasili. Atın başını tuttu. "Nasıl ekim ama Konstantin Dimitriç?" dedi ömürcesine. "En iyisinden. Ama yürümek zor. Hele ayağında 50 kilo yük oluyor insanın." "Toprağı neden elemediniz?" diye sordu Levin. Vasili tohumları bir avuç toprakla alırken "Ufalıyoruz," dedi. Kendisine donmuş toprak verilmesi Vasili'nin suçu değildi. Ama Levin yine de kızmıştı. Eskiden çoğu kez öfkesini tutmayı ve kendisine kötü gelen şeyleri iyi yanından görmeyi başarmış olan Levin bu kez de kendini tuttu. Her adımda ayaklarına yapışan kocaman kesekleri silkelerek Mişka'nın yürüyüşüne baktı. Sonra atından indi, Vasili'nin elinden tohum torbasını alıp işe koyuldu. "Nerede kalmıştın?" diye sordu. Vasili ayağıyla kaldığı yeri gösterdi. Levin de bildiği gibi tohumları toprağa atmaya başladı. Burada yürümek, bataklıkta yürümek kadar zordu. Az sonra terleyen Levin durdu ve toprağı geri verdi. "Neyse efendim, ekimin bu bölümü için bana sitem edemeyeceksiniz," dedi Vasili. Levin neşeyle, "Öyle," dedi. İşe karışmasının etkisini daha şimdiden hissediyordu. "Göreceksiniz, bu yaz işler iyi olacak. Bu bahar nereye ektiğimi göreceksiniz. Ne güzel ektim ya. Konstantin Dimitriç, sizin için çalışırken kendi öz babam için çalıştığımı sanıyorum. Kötü çalışmayı ben de sevmem ve başkalarına da izin vermem. İnsan şuraya bakınca içi kıvançla doluyor," dedi Vasili. "Bahar güzeldir Vasili." "Evet, eskiler böylesine güzel bahar gördüklerini anımsamıyorlar. Ama bir kezinde ben evdeyken bir ihtiyar da 3 osmiklik buğday ekmişti. Osmiklik yarım hektar, çevrenin notu. Arpadan ayırt edilmeyeceğini söylemişti." "Buğday ekmeye başlayalı çok oluyor mu?" "Önceki yıl bunu yapmayı siz öğretmiştiniz bize. Hatta bana 2 ölçek vermiştiniz. Bunun 2 çuvalını satmış ve 3 osmiklik yer ekmiştik." "Dikkat et canım, kesekleri ufala," dedi Levin atına doğru ilerlerken. "Mişka'ya da göz kulak ol. İşi iyi yaparsanız dönüm başına 50 kapik veririm sana." "Çok teşekkür ederim, sizden yakınamayız." Levin atına bindi ve geçen yıl yonca ekilen, bu yılda buğday için hazırlanan tarlaya gitti. Ekin sapları üzerinde yonca iyi sürmüştü. Biçilmiş buğday saplarının arasında şimdiden yeşermiş görünüyordu. At tarlaya gömülüyordu. Yarı çözülmüş topraktan zorla kurtuluyordu hayvan. Sürülmüş topraktan geçmek tümüyle olanaksızdı. İnsan yalnızca buzlu yerlerde ayakta durabiliyor, başka yerlerde dizlerine dek gömülüyordu. Sürme işi çok güzel yapılmıştı. 2 gün içinde ekim yapılabilecekti. Her şey güzel, her şey keyifliydi. Levin dönüşte suyun aktığını umarak dere yolunu tuttu. Belki çulluk da vardır diye düşündü. Evin köşesine dönerken korucuyla karşılaştı. Korucu onun düşüncesini doğruladı. Levin akşam yemeğine yetişmek ve tüfeğini hazırlamak için atını dört nala sürdü. 14. Keyifli keyifli eve yaklaşırken Levin inek setinden yana bir çan sesi duydu. Demiryolu oradan geçiyor diye düşündü. Moskova treninin vakti. Kim olabilir ki? Kardeşim Nikolay mı acaba? Bana belki kaplıcalara gider, belki de sana uğrarım demişti. Levin ilk anda bahardan kaynaklanan neşesinin kardeşinin gelişiyle kaçmasından korktu. Ama böyle düşündüğü için utanarak içi Nikolay'ı yeniden görme sevinciyle doldu ve gelenin o olmasını canı gönülden diledi. Atını sürdü, Akasyalı yolunun arkasına çıkınca kürk paltolu bir bayla gardan gelen posta kızağını gördü. Bu gelen Nikolay değildi. Yeter ki konuşulabilecek biri olsun, dedi. 4. kaset, 1. yüzün sonu.